Ayrı bir mi 3? Kale. Stephen James. Sayfa 302. 60. bölüm. 22.02. Tesallahlana ona ne istiyorsa vermesini söyleyen adam, yani Richter hakkındaki şiirini bitirdi. Sonra not defterini kapayıp uzun zamandan beri okumak istediği 19. yüzyıl Fransız kısa hikayeleri kitabını eline aldı. Ancak birkaç dakika sonra gözleri ağırlaştı ve Tessa, tatlı uykunun ona, kuzgunların, köpek balıklarının ve kumsalı öpen dalgaların rüyaları olarak geldiğini fark etti. 22.14 General Biscay'nin askeri uçağı Coronado adasındaki kuzey yakası deniz üstüne inmek için alçaldı. Kız kardeşinin Carmel Vadisi'ndeki evine gitmek için yeterli zamanı olduğunu düşündü. Sonra 7 saat kadar uyuyup ardından da Drake Şirketler grubuyla aralarındaki DARPA kontratını feshedeceği RUK projesi yönetim kurulu toplantısına gidebilirdi. 22.26 Otel odasında Lien Hua Jiang boynundaki bandajın altına baktı. Şükürler olsun ki yara çok ciddi görünmüyordu ve gece ne kadar sinir bozucu geçmiş olsa da kendisini oldukça iyi hissediyordu. Buna rağmen bacağında bir huzursuzluk vardı. Paramparça olan depodan fışkıran su kendisine yere devirdiğinden beri sağ kalçasına yayılan keskin bir acı hissediyordu. Ancak eşofmanını giymek için kot pantolonunu çıkarana kadar kalçasındaki kötü çürüğü fark etmemişti. Metal çubuklardan biri yere düşerken kalçasına saplanmış olmalıydı ve vücudundaki adrenalinin etkisiyle o ana kadar çürüğün ciddiyetinin farkına varmamıştı. Buz, ihtiyacı olan buydu. Yatmadan önce bacağına buz tutmalıydı. Buz torbasını eline aldığı gibi kapıyı açtı ve az kalsın kapıyı tıklatmak üzere eli havada olan Pat Bowers'a çarpıyordu. "Selam," dedi Patrick, eli hala havada olarak. "Selam," diye karşılık verdi Lien Hua gülümseyerek. "Tai Chi mi yapıyorsun?" "Ne?" "Elin." "Aa, doğru ya, elini indirdi, pardon. Ben sadece sana bakmak istedim, iyi olduğundan emin olmak istemiştim." "Teşekkür ederim, bacağımdaki bir çürük için buz almaya gidiyordum," diyerek yanından geçip yürüdü. Bu arada kendisine eşlik edip edemeyeceğini sormasını bekliyordu. "Hey, senin de gelebilir miyim?"
"Kesinlikle, tabii ki."
Yan yana yürüdüler. Saçı boynundaki kurşun yarasını örtüyordu ve Patrick'in nazikçe saçını geriye itmesi onu çok şaşırttı. "Boynun iyi mi?" dedi ve sonra elini çekti.
"Sanırım kurşun sadece sıyırıp geçti."
Buz makinesine geldiler ve buz torbasını buzların düştüğü yerin altındaki tepsiye yerleştirdi. "Dur, sana yardım edeyim," dedi Patrick ve düğmeye bastı.
"Vay, sağ ol Pat. Bunu kendi başıma yapabileceğimi sanmıyordum."
"Rica ederim." Buzlar takırdayarak torbanın içine düşerken Patrick hantal bir şekilde yanında durdu. Bu an bitmek bilmedi. Torba nihayet dolup makine durduktan sonra Pat torbaya doğru uzandı. "Ben taşıyabilirim." Lien Hua da elini uzatmıştı. Torbayı alırken Patrick'in eli az kalsın eline değiyordu.
"Biliyorum, ahır gibi duruyor Pat, ama sanırım ben taşıyabilirim."
Eğer bu gecenin filmi çekilecek olsaydı filmde ellerinin birbirine değmiş olacağını düşündük. Kesinlikle değerdi. Her ne kadar klişe olsa da Lien Hua değmelerini istedi. Odasına doğru giderken Lien Hua gereğinden yavaş yürüdüğünü fark etti. "Bu gece iyi iş başardın," dedi Pat. "Gerçekten çok iyi iş. Hunter'la konuşman, Cassandra'ya yardım etmen, bizi onu bulmaya odaklanman." Lien Hua, Patrick'in doğru kelimeleri aradığını anlıyordu ve bu çok şirindi. "Ve bu öğleden sonra da," diye devam etti, "toplantıda dikkatli ve çok profesyoneldin."
"Teşekkür ederim Doktor Bowers. Bugün sen de çok profesyoneldin."
Kapısına geldiler.
"Seni olayın parçalarını birleştirirken neredeyse bir analist gibi düşünürken görebiliyorum."
Dudağının kenarında bir gülümseme belirdi. "Lien Hua, ben merak edip sana bakmaya geliyorum. Sen ise beni aşağılıyorsun." Saat 5 yönündeki gölgesi yüzüne oldukça erkeksi bir hava veriyordu. "Bunu yapmaktaki sebebin ne olabilir ki?"
"Sebeplere inanmadığını sanıyordum."
"Hayır, inanırım.
Sadece bazen bizi birden fazla şeyin etkilediğini düşünürüm. Soru resmen sorulmak için bekliyordu ve böylelikle cevabı tahmin etmeye çalışmadan birden soru verdi. Pekala, o zaman bu gece beni burada durdurmanın ne gibi bir saklı sebebi var Pat? Patrick cevap olarak elini kapıyı tıklatacakmış gibi havaya kaldırdı. Bunu daha önce tahmin etmiştin, Tai Chi. Birkaç yavaş Tai Chi hareketi yaptı. Sağlık için faydalı, formda kalmalıyım. O zaman umarım senin için işe yarar dedi ve bir kez daha sağ elini düzleştirip parmaklarını çenesine doğru kaldırıp sonra yavaşça tekrar geri indirdi. Bu işaret dili öyle değil mi? Evet, teşekkür ederim demek. Patrick işareti tekrarladı. Bir gün bu dili bana da daha fazla öğretmelisin, öğrenmek isterim. Peki, bir gün. Anahtarı kilide sokup kapıyı açtı. Bu konuşmanın devam etmesini, onu odasına davet etmeyi istedi. Ancak bunu yapmak yerine sadece sağlığı için endişelenmiş bir iş arkadaşına söylemesi gereken şeyi söyledi. İyi geceler Pat, sabah görüşürüz. Nasıl olduğumu görmeye geldiğin için gerçekten de sevindim. Patrick başıyla hafifçe onaylayıp parmaklarıyla kapıya tıklattı. Pekala, sabah görüşürüz. Bacağına dikkat et, boynuna da. Lianhua odasına girip kapıyı kapattı. Bir dakika kadar olduğu yerde kalıp 5'e kadar saydı ve sonra birdenbire kapıyı tekrar açıp onun gitmiş olup olmadığına baktı. Gitmişti. Kapıyı tekrar kapatıp vazonun içindeki ölmek üzere olan çiçeklerine bakmaya gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra torbanın içindeki buzun eridiğini ve yaranın bacağını hala sızlattığını fark etti.
Ben aptalın tekiyim. Söylenebilecek tek şey bu. Katıksız bir aptalım ben. Oh, bu gece çok profesyoneldin Lianhua. Gecenin bu vaktinde sana ne kadar profesyonel olduğunu söylemeye geldim. İşte birkaç dakika daha kötü bir pandomim gibi koridorda elim havada durmama izin ver. Gerçekten de sağlık için faydalı, formda kalmalıyım dedim mi ben? Gerçekten bunları söyledim mi? Vurun beni daha iyi. Neyse, en azından bacağına buz koyması gerektiğini söylediği zaman asıl aklımdan geçenleri söylemedim. En azından senin için bunu ben yapabilirim demedim. En azından bunu demedim. Aslında beni günü değerlendirmek için odasına çağırmasını umuyordum. Tabii ya, günü değerlendirmek için. Rahatla Pat, uyu biraz. Tessa'nın kapısını tıklattım ancak açmadı. Uyuduğunu veya iPod'unu dinliyor olduğunu düşündüm. Belki de ikisi de aynı anda yapıyordur. Bana daha başka bir yazılı mesaj bırakıp bırakmadığına bakmak için telefonumu çıkardım ve yazılı mesaj yerine bir tane sesli mesaj buldum. Sabah görüşürüz Patrick ama lütfen güne erken başlayalım falan deme. Bu çok sinir bozucu oluyor. Pekala o zaman, yarın buluşuruz ve bana gününü nasıl geçirdiğini anlatır. Gerçi bu akşam üzeri yapmış olduğum birkaç telefon görüşmesi sayesinde gününü nasıl geçirdiğini biliyordum. Zamanının çoğunu ithal kahve satan internet kafede harcamamıştı. Bilbao Parkı'na yürüyüşe de gitmemişti. Bunun yerine market sokağındaki eski püskü dövme stüdyolarından birinde yaklaşık 5 saat geçirmişti. Her neyse, bunu onunla yarın konuşabilirdim. Şimdi biraz uykuya ihtiyacım vardı.
61. Bölüm. Creighton Malice hücresindeki kar yolaya uzanıp kendisini derin bilinmezin kollarına bıraktı. Çoğu zamanki gibi rüyasında örümcekleri gördü. Ancak bu gece sona bu kadar yaklaşmışken görüntüler ay ışığı ve kan kadar gerçek gibiydi.
Ve şimdi işte rüyası.
Bir bebeğin yumruğu büyüklüğündeki örümcek bacaklarını Crater'ın yanaklarına, kirpiklerine, burnunun altındaki yumuşak girintilere sürterek yüzünden aşağıya, boynuna doğru ilerliyordu. Crater'ın rüyasında felçliydi, yani örümceğin yanağında duran kara vücudunu görebiliyor ancak kıpırdayamıyor, onu üstünden silkip atamıyordu. Örümcek onu hem tiksindiriyor hem de tüm vücuduna gizli zevk titreşimleri göndererek heyecanlandırıyordu. Örümcek geriye doğru giderek yanağın tam ortasını sokup oydu. Creighton bağırmak istiyordu ancak sesi çıkmıyor. Onu bir türlü yanağından atamıyordu.
Yanağını soktuğunda ve derisi örümceğin yumurtalarını alabilmek için açıldığında, Crichton basıncı, genişleyen yarayı ve yanağındaki hafif oyuğu hissedebiliyordu. Örümcek kabuklu bebeklerini nemli bir cüp sesi çıkararak derisinin içine bıraktı ve Crichton küçük ıslak torbaların dilinin üstünü ıslattıklarını hissedebildi. Ağzının koza kıvamındaki sıcaklığında bebeklerin yumurtalardan çıkması çok uzun zaman almazdı. Zaman geçiyordu. Ne kadar zaman? Bir dakika. Çok uzun bir zaman. Söylemesi imkansızdı. Bilmesi imkansızdı. Ve sonra yumurtadan çıktılar. Bu bir rüya, sadece bir rüya. İnce bacakları dilini keşfediyordu. Bebeklerden bazıları boğazından aşağıya yuvarlanırken, diğerleri de burun deliklerinin dar kanallarına sızmayı başardılar. Küçük örümceklerden birkaçı ağzından dışarıya doğru emekleyip, çevik bacaklarıyla dişlerinin üzerine basarak dudağına geçip, oradan da hızla yüzüne yayıldılar. Bu arada sürekli etraflarını inceliyorlardı. Tabii ki bu sadece bir rüyaydı, sadece bir rüya. Geri kalan bebekler Crichton'ın içine doğru iniyorlardı. Nemli vücutları kayıyor, dar boğaz boşluğuna doğru gidiyordu. Aşağıya, daha da aşağıya doğru. Bu bir rüyaydı, bir rüya. En aşağıya doğru, derinden derinden, midesine geldiler, hala hayattaydılar. Daha sonra içinde kıpırdadıklarını hissetti ve küçük çenelerini kullanıp midesini çiğnemeye başladıklarında ürperdi. Onu içten yiyip bitiriyorlardı. Tüm bu olanların nasıl bir his vereceğini, vermesi gerektiğini ve nasıl acı vermiş olması gerektiğini hayal ediyordu. Ancak sadece hafif ve gevşek dokuların, kör ve hissiz basıncın farkına varıyordu. Sonra Crichton Mellis rüyasından memnun bir biçimde uyanıp diğer tarafa döndü ve işte tam orada, hücresinin yalnızlığı içerisinde, ertesi günün planının üzerinden geçerken onu tutuklamış olan polislerin hiçbirisinin bakmaya tenezzül etmedikleri sol elindeki küçük yarayı kaşıdı. Bilselerdi çok şaşırmazlar mıydı? Hepsi çok şaşırmaz mıydı? 62. bölüm. 18 Şubat Çarşamba. Saat 7:10. Ertesi sabah otelin spor salonunda acele bir idman ve ardından kısa bir duş yaptıktan sonra Tessa'nın bahsetmiş olduğu internet kafeye, onun deyimiyle garip isimli kahvelerden almaya gittim. Çoğunlukla Güney Amerika markaları vardı ve bir fincan Chanchamayo Vadisi'nden gelen fındıklı bir Peru kahvesi içtim. Andes'in yukarıdaki bölgelerinde sabah içmek için ideal olan hafif, aromatik ve birazcık tatlı olan kahveler yetiştirilirdi. Kafenin kahve tohumlarını biraz fazla kavurmuş olduğunu anlayabiliyordum. Ancak keyfim yerindeydi ve bunu onlara söylemedim bile. Biraz krema ve bal ekleyip her zamanki gibi şekersiz kahvemi yudum yudum içerek kendimi cennette gibi hissettim. Kahvaltıda yalnız olmayacağım için birkaç kutu da yanımda götürdüm. RUK projesinin yönetim kurulu toplantısına giderken Victor Drake daha önce aklına gelmemiş olmasına şaşırdı. Çok basit ve bariz olan bir şeyi idrak etti. Austin Hunter'ın yangını neden çıkardığı kimin umurundaydı? Bunun hiçbir önemi yoktu. O ölmüştü ve artık Drake şirketler grubuna bir zarar veremezdi. Ayrıca yangın da işe yaramıştı. Önemli olan buydu. Her şey yok edilmişti. Hem de her şey. Evet, her ne olursa olsun bu onun lehine olabilirdi. Geri kalan dosyaları Doktor Osborne'dan alabilir ve onları doktor şehre gelir gelmez yok edebilirdi. Evet, evet, evet. Ayrıca yangın sayesinde sözleşmeden, saygın bir biçimde cayma hakkını kullanıp, yönetim kurulu soruşturmasından ve halkın tepkisinden sıyrılabilirdi. Victor ne kadar zeki olduğu konusunda kendi kendisini tebrik etmeden duramadı. Arabasını sürerken bir saatten az bir zaman içerisinde, talihsiz durumu üzülerek açıkladığında, generalin yüzünün alacağı ifadeyi düşünüp bir şarkı mırıldanmaya başladı.
Ralph ve Lien Hua'ya onları otelin verandasında kahvaltıya davet eden yazılı mesajlar bıraktıktan sonra boş bir masaya bilgisayarını koyup dava hakkındaki notlarımı açtım. Aklıma gelen birçok soru vardı. Şimdi bu soruları biçimlendirmenin zamanı gelmişti. Öncelikle Austin Hunter ölmeden önce Lien Hua'ya yangınların 14'ünü de çıkaranın kendisi olduğunu, ancak pazartesi geceki yangınla bir ilgisinin olmadığını söylemişti. Pekala, bu söylediği sırlardan birini çözüyor, fakat başka bir sırrı da yanında getiriyordu. Yangınların coğrafi dağılımları hepsinin yerinin aynı kişi tarafından seçildiğini gösteriyordu. Bunun üzerine neden pazartesi geceki yangını Austin çıkarmadı? Bunu yapan kimdi diye yazdım. Bir an düşünüp ekledim. John Doe'nun ölümünün daha önceki yangınlarla bir bağlantısı var mıydı? Kumsala doğru baktım. Uzakta köpeğini gezdiren birisi, annelerinin peşinden deniz kabuğu toplayarak giden çocuklar ve el ele yürüyen yaşlı bir çift vardı. Yüzeyinde hafif dalgalar, derinliklerinde ise karanlık akıntılarıyla okyanus önlerinde uzanmıştı. Coronado adasının doğu kıyısında B-14 binasından arta kalanlardan çıkan duman sabah esintisiyle eğilerek güneye doğru giderken dünyanın tek okyanusunun üzerindeki sabırlı bulut kümeleri gökyüzünde tutunuyordu. Bina B-14. Cassandra'yı kaçıranlar binanın yanmasını istemişlerdi. Neden? Listeme 3 soru daha ekledim. Bina B-14 ile ne gibi bir alakaları vardı? Cassandra'yı kaçıranların peşinde oldukları cihaz neydi ve şu anda neredeydi? Yakınlardan gelen bir çift huzursuz martının çığlıkları sabahı selamlayarak bana Tessa'nın pazartesi gecesi mezbahadaki ciyaklamalar hakkında söylediklerini hatırlattı. Bir kez daha Sylvia Padilla'nın isteksiz çığlıklarını hatırladım. Cassandra Lilla'nın sessiz çığlıklarını, Austin Hunter'ın onun hayatını kurtarmak için ümitsiz çabasını. O gece Austin Hunter Lien Hua'ya başka ne söylemişti? Ah tabii ya, insanları kendisinin öldürmediğini. Ancak hangi insanlardan bahsediyordu? Onları öldüren kimdi? Cesetler neredeydi? Ne zaman öldürülmüşlerdi? Çok fazla soru vardı, iç çektim. Yine de dosyama gitgide artan sırları not ettim. Aklım olayın niteliklerini evirip çevirerek soruşturmanın karmaşık prizmasını aydınlığa doğru tutarak inceliyordu. Birçok kesişen açısı olan bir gizemdi bu. Cassandra Lillo, köpek balığı araştırmacısı. Austin Hunter, kundakçı. John Doe, evsiz. Victor Drake, milyarder. Shade, bir şekilde ismimi bilen adam, kaçıran kişi. Hepsinin ortak noktası neydi? Onları birbirine ne bağlıyordu? Listeye baktığımda şimdiye kadar dikkatlice incelememiş olduğum bir noktayı fark ettim. İnternet tarayıcısını açıp Drake Şirketler Grubu'nun web sitesine girdim ve bir dakika sonra Terry'nin bana bahsetmiş olduğu adamı buldum. Dr. Rigel Osborne. Özgeçmişine baktım. UCLA'de genetik mühendisliği okumuş, daha sonra Biola'da mikrobiyoloji üzerine yüksek lisansı yapmıştı. İki doktorası vardı. Birini Yale'da nöropatoloji alanında, diğerini de Texas Üniversitesi'nde nöromorfik mühendisliği bölümünde yapmıştı. Yüksek lisans düzeyinde akademik çemberin içine girmiş biri olarak akşam dersleri, uzaktan eğitim, bağımsız eğitim, tez, bilimsel inceleme ve tüm bunları yaparken aynı zamanda da kanun yaptırımı alanında çalışıyordum. Bu alanda ileri bir seviyeye gelmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum. Osborne'un akademik başarılarından etkilenmiştim. Ancak nöromorfik mühendisliğini daha önce hiç duymadığımdan aynı zamanda kafam da karışmıştı. Birkaç tuşa bastıktan sonra internetteki bir bilim ansiklopedisinde nöromorfik mühendislerinin biyolojik süreçleri kopyalamak için bilgisayarları kullanmayı denediklerini öğrendim. Makalenin son paragrafı şöyle diyordu. 1980'lerde gelişmeye başlamış nöromorfik mühendisliği esasen yapay zeka araştırmalarında ve ileri düzey robotik sistemlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte tarihsel olarak nöromorfik mühendisleri yapay sinirsel yolların oluşturulması için biyolojik sinir sistemleri tersine çevirme yolları üzerinde odaklansalar da 2003 yılından beri biyoteknoloji dünyası hızla gelişmekte olan bu dalın diğer birçok kullanım alanını araştırmaktadır. Diğer birçok kullanım alanı mı?
23. ayrımın sonu. Sayfa 314.